SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Melbourne'deki Deakin Üniversitesi'ndeki ekonomi bölümünün başkanı ve enerji, çevre ve doğal felaketler merkezinin direktörü Profesör Mehmet Ali Ulubaşoğlu ile konuşuyoruz. Mehmet Bey, yangınların başlamasıyla beraber araştırmanız tekrar gündeme geldi. Orman yangınlarının en fazla tarım sektörünü etkilediğini belirtiyorsunuz araştırmanızda. Bunun bir nedeni kuraklıkla beraber yangının yıkıcı bir etkisi olması mı acaba?
Evet, kuraklık önemli bir faktör. Kuraklığın getirdiği su sıkıntısı ve de toprağın çatlaması ve de toprağın yangına veya başka bir şoka karşı daha az direnç gösterebilmesi durumunda ekstra bir faktör oluyor yangının etkisini artıran. Ama bizim araştırmamızda yoğunlaştığımız faktör daha çok ekonomik faktörler. Mesela iş gücü piyasası, insanların hangi tür iş yaptığı, gelir kaynakları, bu tür şeyleri analiz ettik. Tarımsal kesimdeki önemli bir iş gücü meselesi part-time, yani mevsimlik dediğimiz, part-time olarak da söyleyebileceğimiz iş gücü yapısı. İnsanlar belli bir mevsimde bu işi yapıyorlar ve de part-time çalışan olarak değerlendiriyorlar. Bizim araştırmamızdaki genel bir tema, bulduğumuz sonuç olarak part-time çalışanların bu şoklardan çabuk etkilendiği, daha fazla etkilendiği veya en azından daha az bir direnç gösterebilmeleri konusu gelir bakımından, yani felaket öncesi gelir seviyelerine dönüşleri daha fazla zaman oluyor, daha zorlanıyorlar. Bunun bir sebebi de işte şok anında işverenin part-time çalışanlara belki, yani amiyane tabirle, artık siz gelmeyin bir süre şeklinde yol vermesi veya saatlerini azaltması durumu baş gösterebiliyor. İşverenin tabii kendi işini düşünmesi durumu sonucunda bu tür bir karar verilmiş olabiliyor. Dolayısıyla sorunuza geri dönersek, kuraklığın yanında iş gücü piyasası, bunun yapısı, özellikle de part-time çalışanların tarım kesiminde çok olması ve de onların gelirlerini bu açıdan da kaybetmesi sonunda belli bir tarım sektöründe negatif bir gelir etkisi bulmuş oluyoruz.
Mehmet Bey, bu tür felaketlerde en fazla etkilenen diğer gruplar kimdir?
Evet, tarım kesimi dedik, part-time çalışanlar dedik. Sektör olarak turizm sektörü de bayağı bir negatif etkileniyor. Avustralya'da biliyorsunuz bed and breakfast denen kırsal kesimde bazı turizm işletmeleri var. Bunlar çabuk kapanabiliyor. Veya buralarda çalışan işte temizlikçi olsun veya başka servis elemanları olsun, bunlar iş kaybedebiliyor veya saat kaybedebiliyor. Turizm sektörü çalışanları bu açıdan gelir kaybına uğramış oluyor. Bir de düşük gelirliler var. Yani biliyorsunuz bir gelir dağılımında düşük gelirliler, orta gelirliler ve yüksek gelirliler var. Düşük gelirliler yine bulduğumuz bir temanın parçası olarak felaketlere, doğal felaketlere daha az direnç gösterebiliyorlar ekonomik olarak. Ekonomik manada küçük olma durumu, yani fazla belki eğitime sahip olmamak, fazla sermayeye sahip olmamak, bu şoklara karşı bir dirençsizlik ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla turizm sektöründe çalışanlar, part-time çalışanlar, düşük gelirler, önemli gelir kaybına uğrayanlar. Bir de kadınların da ilginç olarak gelir kaybına uğradığını gördük. Bunun da temel sebebi kadınların genelde part-time çalışmaları. Turizm sektöründe olsun, yani değişik sektörlerde olsun, kadınlar erkeklere nazaran daha fazla part-time çalışıyorlar. O manada ekonomik olarak direnç göstermeleri biraz daha zorlaşıyor. Bu dört grubun özellikle Avustralya'daki felaketler sonrasında belli bir kırılganlığa sahip olduğunu göstermiş olduk. Tabii buna istisnalar da var. Mesela Queensland'de 2010-11 senesinde seller olmuştu. Orada kadınların mesela daha fazla gelire sahip olduğunu gördük felaket sonrasında. Onun da sebebi olarak sağlık sektöründe mesela kadınlar daha fazla çalışıyor ve de yani hemşire olarak veya hasta bakıcı olarak selden zarar gören kurbanlara yardım etmek amacıyla işte hastanelerdeki fazla mesai saatlerini doldurmak amacıyla daha fazla çalıştıklarını ve bu açıdan da gelir artışı tecrübe ettiklerini gözlemledik. Ama orman yangınları sonucunda kadınların daha fazla özellikle part-time çalışmalarından dolayı zarar gördüğünü görmüş oluyoruz.
Araştırmanızın bir başka sonucu da kırsalla şehir arasındaki zarar farkı. Kırsaldaki yangınlarda oluşan zarar hektar başına $2,203, şehirde olan yangınların neden olduğu zararsa hektar başına $25,437 sizin araştırmanıza göre 10 kattan fazla fark var. Bunun nedeni nedir acaba?
Kırsal alanlardaki en büyük faktör biliyorsunuz araziler açık ve büyük. Bir yangın halinde tarım ürünleri, o arazide yetişen tarım ürünleri zarar görüyor. Şehire yakın olan yangınlarda ise tarım ürünlerinin yanında belli üst yapı, işte ev olsun, depolar olsun veya mekanize araçlar olsun, bunlar tahrip olabiliyor, bunlar zarar görüyor. Dolayısıyla zarar miktarını arttırıyorlar. Yani $2,000 ile $25,000 arasındaki en büyük fark bu tür ekstra yapıların veya araçların tahrip olması.
Mehmet Bey, sonuçta sizin araştırmanıza aslında doğal hayattaki zarar dahil değil, değil mi?
Doğal hayattaki zarar dahil değil. O başka bir ekonomik sorunun cevabı. Şöyle söyleyelim. Doğal afetlerin 3 tip maliyeti olur. İlk maliyet direkt olarak yanan tarım ürünü olsun, altyapı olsun, araçlar olsun. Bunların piyasa değeri. İkinci tip maliyetler doğal afetlerinden direkt olarak zarar gören şeyler olmasa da onun sonunda bizim yapmamız gereken bazı harcamalar işte kurbanlara yardım, efendim temizlik, bu tür harcamalar yapmak zorunda devletler. Veya iş dünyasında aksamalar, business disruptions dediğimiz. Bunlar ikinci tip yani maliyetler. Üçüncü tip maliyetler de sizin söylediğiniz, diyelim yanan ormanın maliyeti nedir? Aynı ormanı tekrar yani yapmak istersek ne kadar harcamamız gerekirdi? Veya daha böyle sağlıkla ilgili işte akıl sağlığı, mental health dediğimiz bununla ilgili maliyetler. Yani doğal afetlerin maliyetleri bu açıdan farklı. Hatta yeni bir maliyet ortaya çıktı. Duman. Hatırlarsanız Melbourne'de 2 hafta önce büyük bir duman. Yani hayat için tehlike arz edebilecek duman seviyesi. Bunun sadece yani sağlık açısından maliyeti değil, aynı zamanda insanların işe gitmemesi, yani verimliliği azaltması açısından da belli maliyetleri olduğu kesin. Çocuklara, efendim, sağlık bakımından işte astım hastalarına karşı özellikle bir fazla etkisi olduğunu biliyoruz. Bunların da getirdiği maliyetler yeni yeni maliyetler olarak ortaya çıkıyor.
Mehmet Bey, yangından zarar görenlerin yaralarının sarılması da gündemde şu anda. $10 milyonlarca yardım toplandı. Hükümetler de milyarlarca dolar yardım sözü verdi. Araştırmanız ayrıca bu tür yangın felaketleri sonrası yaraların nasıl sarılacağı konusunda da bazı önemli öneriler sunuyor. Bunlar nelerdir acaba?
Evet, bizim araştırmamızın aslında en büyük amaçlarından biri de karar vericilerin, politika yapanları kararlarını belli bir veri teşkil etmek. Onların kararlarını daha iyi bir şekilde vermelerine yardımcı olmak. Bahsettiğiniz gibi 10 milyonlarca dolar para toplandı, yardım toplandı. Bunlar genelde kısa vadede kurbanlara veya yangın söndürmede veya kurtulmada yardımcı olan kişilere, gönüllere yemek yardımı olsun, içecek yardımı olsun, bir tür aynı yardımlara gidiyor. Ama bunun ötesinde hükümetlerin işte bütçelerinden para ayırması ve de kurbanlara daha uzun vadede yardımcı olması, onların hem ekonomik hem sağlık hem sosyal açıdan tekrar ayaklarının üzerine gelebilmesi için bazı paralar harcaması gerekiyor. Mesela Avustralya Devleti $2 milyar buna yatırdı. Başka bir örnek tarihten 2011 Queensland sellerinde $6 milyar direkt Queensland'e para yatırmıştı. Şimdi bizim araştırmamıza geri dönersek bu parayı en iyi nasıl harcayabiliriz? Yani elinizde $2 milyar var. Bunu en verimli bir şekilde, en optimal bir şekilde kurbanlara nasıl dağıtabiliriz? Yani onların ekonomik olarak bunun üzerine dönebilmesi için nerede yapabiliriz? İşte biz aslında kimler en fazla etkileniyor? İşte tarım kesimi, turizm kesimi, düşük gelirler, kadınlar derken bunların bir manada daha fazla yardım görmesi. En azından bunun farkında olmamız gerektiği, yani karar verici olarak. Bunları söylüyoruz. Belki biliyorsunuzdur, direkt parasal yani nakdi yardım da yapılıyor kurbanlara. Bir PMI'ye göre yetişkinlere $1,000, çocuklara $400 gibi paralar veriyor. Yani niye $1,000, niye $400? Bunlar yani daha farklı rakamlar olabilir mi? Biz bunlara biraz ışık tutmaya çalışıyoruz. Genel manada zaten bütçeler her zaman kısıtlıdır. İnsanlar vergiyi veriyor. Hükümetler bunu harcıyor. daha iyi harcaması için bu vergi paraların, yani kurbanlar üzerinde ne gibi faktörler düşünülmeli. Bu manada hem federal hükümetle hem de 4 ayrı eyaletin hükümetteki bürokratlarıyla birebir çalışıyoruz. Bizim araştırmamızın sonuçlarını onlara bildiriyoruz. Onlar bize geri bildirim yapıyorlar. Biz onlara geri bildirim yapıyoruz. O noktada zaten araştırmamızın asıl amaçlarından biri bu paraların en iyi nasıl dağıtılması konusunda ışık tutmak politikacılara.
Araştırmanız uzun dönemde bu tür felaketlere daha hazırlıklı olabilmek için belli öneriler sunuyor mu acaba?
Evet, mutlaka. Zaten bizim araştırmamızın bir amacı da o. Yani özellikle iklim değişikliği ve bunun getirdiği doğal felaketler, hava sıcaklarının birden değişmesi, yağışların birden değişmesi, yani miktar olarak bunların kabul edilmesi gerekiyor. Bu birincisi. İkinci olarak doğal felaketlerin daha detaylı ekonomik, sağlık ve sosyal etkilerinin anlaşılması için araştırmalar gerekiyor. Dolayısıyla hükümetlerin, karar vericilerin bu araştırma fonlarını daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Mesela burada demin dumandan bahsettik. Duman yeni bir faktör. Yeni değil de yeni anlaşılan, önemi yeni anlaşılan bir faktör. Bunun getirdiği sağlık ve ekonomik faktörler, çocuklar veya hastalar üzerindeki etkileri, bunların araştırılması gerekiyor. Yani tarım arazilerinin yakıldığı zaman bunun ürettiği duman ve onun getirdiği karbon emisyonları aslında bizim daha önce bildiğimizden çok daha fazla etkileri olduğu kanıtlandı. Hindistan'da yapılan araştırmalar olsun, yani başka yerde yapılan araştırmalar olsun. Dolayısıyla yani bu tehdidin genel olarak miktarını, yani büyük olduğunu anlamamız gerekiyor ve de ona yönelik riskleri azaltıcı, sadece ekonomik olarak değil tabii de aynı zamanda mühendislik açıdan, yani şehir planlaması açısından, demografik açıdan bu tür riskleri azaltıcı kararların verilmesi gerekiyor.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.